Ayrım 15. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 189. Mevlid'de son tango. Gizlice odasına girdiğimde katil derin bir uykudaydı. Usulca yanına yaklaşıp onu dikkatle inceledim. Kararlı bir tereddüdü, kendine düstur edinenlere özgü, hüzünlü bir çehresi vardı. Çok hastaydı ve uykunun artık ona şifa getirmeyeceğini biliyordu. Pamuk ipliğinden soluklarla bağlandığı hayatla meselesini halletmiş ve şimdi de ölüm döşeğinde rüyalarıyla helalleşiyordu. Çektiği ve halen çekmekte olduğu onca acıya rağmen yüzünde taşıdığı vakar, hayatının son deminde kendini doya doya heba etme bahtiyarlığından kaynaklansa gerekti. Katil içimizden biriydi ve bu katil öyle bir yalancı dolma yapardı ki parmaklarınızı yerdiniz. Aynı geçmiş yiyen Kastratus'unki gibi alnının ortasında saçlarının arasına doğru dev bir dikiş izi uzanıyordu. Bakkal Yakup'un deyişiyle kafasını Diyarbakır karpuzu gibi ikiye böldüğü günden yadigar olmalıydı bu iz. Evet, Necla Hanım kocasının kendisine çektirdiği işkencelere son vermek için üçüncü kattan aşağı atladığında ölmemişti. Onun intiharını gizlemeye çalışan Hicabi Bey'in konu komşuya söylediği gibi bir trafik kazasında hayatını kaybettiği de doğru değildi. Necla Hanım işte burada, metruk bir köşkün yatak odasında gözlerimin önünde ölüyordu. İnsan bazen ne kadar da aptal olabiliyordu. Her şey ta başından beri gözümün önündeydi ve Öztürk çok yerinde bir biçimde dikkatimi geçmiş yiyenlere çekmese hiçbir şey anlamayacaktım. Geçmişten gelip acımasızca öldüren canlının, yani Necla Hanım teyzenin denkleme dahil oluşuyla birlikte bir yığın ipe sapa gelmez ayrıntı anlam kazanıvermiş ve kafamda her şeyi mükemmelen açıklayan bir teori demeye dilim varmıyor, hikaye oluşmuştu. Şöyleydi hikaye. Deli Ertan ve Alev ablayı çiftleşirken izlemek ve fotoğraflamaktan cinsel has türeten Hicabi Bey'in toprağına haber gitmesin, bu sapkınlığı yıllar öncesine dek uzanmaktaydı. Kuşkusuz Rebi abinin sözünü ettiği gençleri topluma kazandırma çabalarının ardında da bu gerçek yatıyordu. Karakolda ocağına düşen zavallıları evine getiriyor, onlar genç karısıyla birlikte olurken kendisi de ne hali varsa görüyordu. Peki bu ortalama sapık, onca insanın sessiz kalmasını nasıl sağlıyordu? Muhtemeldir ki adamları tehdit yoluyla, karısını ise utancına ortak ederek. Ancak bir gün toprağına haber gitmesin, dangalağın teki olan Hicabi Bey'in hiç beklemediği bir gelişme cereyan ediyor ve karısıyla eve getirdiği delikanlılardan biri arasında büyük bir aşk başlıyordu. İşte bu delikanlı Ruhan Bey'iydi. Doğal olarak Ruhan Bey sevdiği kadını bu rezil hayattan çekip almayı istiyor, durumu öğrenen Hicabi Bey öfkeden deliye dönüyor, delikanlıyı kim bilir ne tür fiziksel ve ruhsal işkencelerden geçirdikten sonra sokağa atıyordu. Görünen o ki iki genç aralarına giren ayrılığa rağmen gizlice ilişkilerini ya da irtibatlarını diyelim korumayı başarıyorlardı. Yıllar sonra bir gün Necla Hanım artık dosyayı kapatıp diğer tarafa gitmeye karar veriyor ve intihara teşebbüs ediyordu. Ne var ki kader bu mutsuz kadının ölmesine izin vermiyor ve zavallı hastanede gözlerini açıp da hala hayatta olduğunu anladığı an o kadere kim bilir ne lanetler okuyordu. Hastanede yanındaki tek kişi büyük oğlu Şemi'ydi. Mutlu bir tesadüf neticesinde gen dizilişi küçük kardeşininki kadar alık bir dima meydana getirmeyen ve bu nedenle de babasının ne mal olduğunu çok iyi anlamış bulunan Şemi abinin içi kan ağlamaktaydı. Babası olacak şeytanın annesini kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacağını, hatta yediği herzelerin ortaya çıkması korkusuyla çok daha korkunç işlere kalkışabileceğini biliyordu. Muhtemelen annesi yıllar öncesine dayanan gönül ilişkisini de ona daha önce değilse bile hastanede anlatmıştı. Şemi abi uzun uzun düşünüp annesini kurtaracak bir plan hazırladı. Annesiyle ilgilenen doktor ilk birliğinden yakın arkadaşıydı. Belki bir miktar da nakitle desteklenen bu dostluktan yararlanarak ondan sahte bir ölüm raporu almayı başardı. Şimdi tüm yapması gereken bir kabir temin etmek ve çevreye annesini hiç kimsenin çağrılmadığı alelacele bir törenle toprağa verdiği yalanını yaymaktan ibaretti. Babası ve kardeşi bu durumu yadırgasalar bile, acılı büyük evladın hayırsızlıklarına öfkelendiği için bu şekilde davrandıklarına karar vereceklerdi. Bundan sonra kadın uzun yıllar sonra sevdiği erkekle birlikte yeni bir yaşama yelken açabilecekti. Ne var ki kötü anılarla birlikte çocuklarını, akrabalarını ve dostlarını da geçmişe gömmesi gerekiyordu. Ana yüreği, gerçeği küçük oğlundan gizlemeye razı gelmiyordu ancak sonunda büyük oğlunun, Rebi abinin boşboğazlığı ve yarım akıllılığı konusunda söylediklerine hak vermek zorunda kalıyordu. Nitekim bu boyu uzun, aklı kısa evladın her şeyi son anda mahvetmesine ramak kalmıştı. Annesinin intihar haberini alıp hastaneye koşan bu hayırlı ve sersem evladın ruhu, annesinin ölüsünü son bir kez görme arzusuyla yanıp tutuşmaktaydı. Rebi abi, bedenin morga kaldırıldığı ve morgun kilitli olduğu gerekçesiyle bir gece oyalanıyordu. Ancak bu son derece geçici bir çözümdü. Oğlanın ertesi günde aynı şekilde kandırılmasına olanak yoktu. Bu kutlu kavuşma bir şekilde gerçekleştirilmeliydi ama nasıl? Necla Hanım'dan morgda bir sedire yatıp ölü taklidi yapması beklenemezdi. Derhal bir çare bulunmalıydı. İşte bu noktada Şemi abinin sivri zekalılığına şapka çıkarmak gerekiyor. Gerçekten de ne yapıp ediyor, Rebi abinin dileğini yerine getiriyordu. Ne var ki Rebi abi anasını görmekle yetinmeyip merhumenin yanağına bir de veda busesi kondurmaya niyetlenince abi buna şiddetle karşı çıkıyor, iki kardeş birbirlerine giriyor, güçlü bir ihtimal ki çevirdiği dolabın ortaya çıkmasından korkan doktorun da katkılarıyla küçük oğul güçlü bir müsekkin enjeksiyonu vasıtasıyla kontrol altına alınıyordu. Elbette ayıldığında kendisine annesinin çoktan defnedildiği yalanı söyleniyordu. Peki Şemi abi neden onun annesini öpmesine izin vermemişti? Sebebi gerçekten de söylediği gibi kardeşinin buna hakkının olmadığını inanması mıydı? Bu gerekçe her ne kadar çektiği vicdan azabı nedeniyle Rebi abiye mantıklı görünse de gerçeğin bununla hiçbir ilgisi yoktu. Şemi abi onun annesi sandığı şeye dokunmasını istemiyordu çünkü bir önceki gece morga yerleştirilen şey etten kemikten bir beden değil, büyük bir sanatçının Ruhan Bey'in elinden çıkma sabundan bir heykeldi. İnanılması güç ama Şemi abinin planı uzun süre tıkır tıkır işliyor, kocası ve küçük oğlu da dahil olmak üzere herkes Necla Hanım'ın öldüğüne inanıyordu. Bu arada iki sevgili herhalde uzak bir yerlere kaçıp yerleşiyorlardı. Ancak mutlulukları pek kısa sürüyordu çünkü kadın ölümcül bir hastalığa yakalanıyordu. Öleceği gerçeğiyle yüzleştiği anda kendisini hayata bağlayan duygunun Ruhan Bey'in aşkından ziyade kocasına karşı duyduğu nefret olduğunu kavrayan kadın, gitmeden önce hayatını karartan toprağına haber gitmesin, o aşağılık herifi cehenneme postalamaya karar veriyordu. Ruhan Bey onun planından ne kadar haberdardı bilemiyorum ama kadın allem edip kallem edip onu Hicabi Bey'in burnunun dibindeki metruk köşke yerleşmeye ikna ediyordu. Muhakkak ki Rebi abinin zamanında çıkarttığı harita dolayısıyla eski eviyle köşk arasındaki gizli bağlantıdan haberdardı. Böylece infaz günü geldiğinde kadın gizli geçitten eski evine gidiyor, kocasının gırtlağını kesiyor ve aynı yoldan köşke geri dönüyordu. Aynı akşam oraya giden Deli Ertan ve Erkin abi de eve geldiklerinde emekli emniyet müdürünün cesediyle karşılaşıyorlardı. Erkin abi dehşet içinde oradan kaçıyor, Deli Ertan ise adı üstünde Deli işte, orada kalıp ortalığı dağıtıyordu. Şemi abi babasının öldürüldüğünü öğrenince soluğu köşkte alıyor ve cinayeti annesinin işlediğini öğreniyordu. Annesinin katil olduğuna mı, babasının öldüğüne mi, yoksa bütün bunlara kendisinin yol açtığına mı yansın bilemeyen Şemi abi bir de beklenmedik sorunla karşılaşıyordu. Babası herhalde ahirette de rahat vermek istemediği karısının yanı başına gömülmeyi vasiyet etmişti ve kadıncağızın her tarafı tıkış tıkış yabancı ölülerce çevriliydi. Yapılacak tek şey adamın eşiyle aynı kabre gömülmesiydi. Elbette Necla Hanım'ın kabri bomboştu ve bunun ortaya çıkması her şeyin mahvolması anlamına geliyordu. Neyse ki Şemi abi biraz güçlük de olsa bu problemin de üstesinden gelmeyi başarıyordu. Rebi abi mezardan çıkan kemik yüzünden fenalık geçirip bayıldığı sırada mezarcı yemin billah kabri bir önceki gün kontrol ettiğini iddia ediyor ve olanlara bir anlam veremiyordu. Tabii ki gece yarısı Şemi abinin oraya gelip kim bilir hangi mezardan topladığı kemikleri yerleştirdiğini tahmin edemezdi. İşte size bu gizemli hikayenin perde arkası. Hicabi Bey'in evinde mevlid törenini beklerken annem 10 dakikadan fazla sürmeyecek bir işim olduğu yalanını sıkıp gizli geçitten köşke gelmiştim. Beni oraya getiren varsayımlarımın doğruluğundan kuşku duymam değildi. Orada beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum. Az sonra herkesin ortasında cinayetin çözümünü açıklayacaktım ve galiba göz göze gelmeden kurbanıma son darbeyi vurmayı yedirememiştim kendime. İstediğimi alacaktım. Necla teyze feri kaçmış gözlerini aralayıp bana baktı. Diliyle kurumuş dudaklarını ıslatıp kelime-i şehadet getirdi ve "Seni bekliyordum." diye hırladı. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Daha önce de gördüm seni. Bodrum'da görmüş olmalısınız dedim. Bense sizi başka biri zannetmiştim. Çok karanlıktı. O yüzden almadın canımı öyleyse. Anlamıyorum. Yüzünün aldığı şekil galiba bir tür gülümsemeye işaret ediyordu. Beni kandıramazsın dedi Kadide çıkmış elini sağa sola sallayarak. Sonra işaret parmağını burnuma doğru uzattı. Sen Azrail'sin. Buna bir itirazım yoktu. Oradan ayrılmadan önce içimden onun elini tutmak geldi ama hemen vazgeçtim. Tanrı'nın kullarına güven ve sevgi hissettirmek için seçtiği insanlardan değildim ben. Hiçbir zaman da olmayacaktım. Merdivenlere inip Bodrum'daki sabundan canavarların arasından el yordamıyla geçtim ve arka bahçeye çıktım. Sonra çeşitli yüksekliklerde duvarlardan atlayıp zıplayarak, müştemilat damlarına basarak ve kömürlüklerden sızarak kestirmeden Hicabi Bey'in evine vardım. Böylece duyguların katili bendeniz, işte bir kez daha cinayet yerine dönmüş bulunuyordum. Öyle evinde durum beklediğimden bile iyiydi. Muhtemelen evde tarihinin en renkli günü yaşanıyordu. Cıvıl cıvıldı ortalık. Daha mevlüt okunmaya başlamadan erken boşalıp zırlayan yaşlı acuzeler bir yandan helva kavururken bir yandan ruhani deneyimlerinden söz eden tırlak bir karı, sersem tavuklar gibi bir o yana bir bu yana koşuşturan ev sahibi pozisyonundaki Şemi ve Rebi kardeşler, iki eliyle iki dizini ovuşturarak merhumun tatlı deliliklerini yad eden bakkal Yakup, sigaraları ucuca ekleyen ve sıkıntıdan patlayan erkekler. Malum. Bütün büyük dedektifler yaptıkları soruşturmanın neticesinde ulaştıkları dahiyane çözümleri ifşa ederken büyük bir hayran izleyici kitlesine hitap ederler. Bu geleneğin son temsilcisi olarak ben de Hicabi Bey cinayetinin ardında yatan akıllara durgunluk verici sırları bir bir gün ışığına çıkartırken tarih başarımı işte bu manyaklar ve yitikler ordusu nezdinde not düşecekti. Metin Bilgin ve Onur Çalışkan'ın ölü evini şereflendirmeleri heyecanımı düpedüz coşku seviyesine yükseltmişti. Islıkla çalmaya başladığım neşeli havayı kesmem için annemin beni asabi bir tavırla uyarması gerekecekti. Savcı Bey sert bakışlarını bir an olsun suratımdan ayırmıyor fakat herhalde bir rezalet çıkarmamdan çekindiğinden yanıma gelmeyi de gözü yemiyordu. Ben de inadına ona gıcık bir gülümsemeyle karşılık veriyor, zamanı gelmeden beni sıkıştırıp ağzımdan laf almaya çalışmasın diye annemin dizinin dibinden ayrılmıyordum. Planım mevlidin bitmesini beklemek, ardından herkes helvasını yerken bombayı patlatmaktı. En büyük etkiyi yaratmak için olayları hangi sırayla, hangi özel sözcüklerle süsleyerek anlatacağıma dair bir sürü kurgu dönüp dolaşıyordu kafamda. Derken tırlak aşçımız helvanın piştiğini müjdeledi ve meymenetsiz suratlı imamımız da odanın ortasına yerleştirilmiş sandalyeye çöktü. Ruhani önderimiz birileri bir geri yaylanmaya başlamıştı ki yeni bir misafir odaya girdi. Çekingen adımlarla odayı bir baştan bir başa kat edip bakkal Yakup'un yanına sığışıverdi. Daha kafamı kaldırıp suratına bakmadan bu beklenmedik konuğun her şeyi alt üst edeceğini sezmiştim. İlahi makaranın nasıl çalıştığını artık az buçuk anlamaya başlamıştım çünkü. Sırtındaki zavallı bej rengi takım elbiseye rağmen zarif görünümlü, ince uzun bacaklı ve yüzde hiç fena sayılmayacak bu kişi Ruhan Bey'den başkası değildi. Bir süre direnmeye, Ruhan Bey'in varlığını göz ardı etmeye çalıştım. Ancak öyle güçlü bir etkiye sahipti ki odaya adım attığı anda herkesin haleti ruhiyesinde ciddi bir değişiklik cereyan etmişti. onun hikayesi hakkında hiçbir fikri bulunmayanlar dahi ortamın kendilerininkinden daha derin ve ağır bir kavrayışla dolduğunu hissedivermişti sanki. O orada olduğu için herkesin içi aynı benim gibi tuhaf bir mahcubiyet duygusuyla doluyor, İmam Mevlid'i daha içli okuyor, belki kendisinin bile ne demek olduğunu bilmediği sözcükler, tam sevgili Öztürkçüm'ün ifade ettiği gibi anlamlarının ötesinde bir değer kazanıyor, acuzelerin gözyaşları kim bilir kaç yıldan beri ilk kez bir sevap değeri taşıyordu. Mevlid sona erdiğinde biliyordum. Benim gösteri suya düşmüştü. Helvalar dağıtıldıktan sonra Onur Çalışkan ile Metin Bilgin'in yanına gittim. Komiser yardımcısı her zamanki sevecen haliyle elimi sıkıp kafamı okşadı. Savcı Bey'in suratı ise mahkeme duvarı gibiydi. ''Bize önemli bir şeyler söyleyecekmişsin.'' dedi Onur Çalışkan. Başımla onayladım. ''Siz haklıydınız.'' dedim Metin Bey'e bakarak. ''Yalan söylüyordum.'' ''Bu ne demek şimdi?'' diye sordu Onur Çalışkan titreyen bir sesle. Cinayetin işlendiği günün öğleden sonrası arkadaşlarla maç yapmak için çiftliğe gitmiştik. Sonra Gazanfer abi köpekleriyle gelip oyunumuzu bozdu. Burhan'ı ve beni fena halde dövdü. Metin Bilgin'in dudaklarında sinsi bir gülücük peydahlanmıştı. Aldırmaksızın devam ettim. Bütün çocuklara sorabilirsiniz. Neyse, Gazanfer'den intikamımı almaya yemin etmiştim ve o gece karakolda ifade verirken bunun harika bir fırsat olduğunu düşündüm. Onur Çalışkan'ın hayal kırıklığı görülmeye değerdi doğrusu. Metin Bilgin ise hala sinir bozucu bir kayıtsızlık içindeydi. Yalan söyledim.
Şimdi yalan söylüyorsun asıl, diye gürledi savcı. Telefonda cinayeti çözdüm demiştin. Şimdi yalan ifade verdim diyorsun.
Yine yalan söyledim. Başka türlü buraya gelmeye ikna edemezdim sizi.
Derdini telefonda da söyleyebilirdin. Buraya gelmemiz gerekmiyordu.
Hayır, gerekiyordu, dedim. Çünkü size söyleyeceklerim bu kadar değil ve bunu dinlerken gözümün içine bakmalısınız.
Bak sen. Şu babamla ilgili savurduğunuz tehdit. Bence sadece blöf yapıyordunuz ama velev ki böyle bir işe girişip babamla uğraşmaya karar verirseniz bir şeyi hesaba katmanız gerekecek.
Ya, dedi Metin Bilgin aşağılayıcı bir gülümsemeyle.
Neymiş o?
O zaman ben de sizle uğraşırım. Metin Bilgin artık gülmüyordu. Cebinden bir Maltepe sigarası çıkartıp yaktı. Dumanını havaya üfledi. Arkasını dönüp kapıya yöneldi. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kala kalan Onur Çalışkan bir an suratıma bakıp dudaklarını oynattıysa da söyleyeceklerinin manasızlığını son derece yerinde bir biçimde tespit ederek konuşmaktan vazgeçti ve koşar adım savcının peşine takıldı. Onlar gittikten sonra odayı bakışlarımla şöyle bir tarayıp Bakkal Yakup'un bir kenarda Ruhan Bey'in kafasını ütülediğini fark ettim. Yemek masasının üzerindeki vazoda duran karanfillerden birini alıp onların yanına gittim. Bakkal beni görünce, ''Ha, işte bu çocuk. Topunu kaçırmış senin bahçeye geçenlerde.'' havasından okumaya başladı. Onu pas geçip çiçeği Ruhan Bey'e uzattım. ''Bunu hanımefendiye verin lütfen ve kendisine sevgilerimi iletin.'' Ruhan Bey'in suratı kireç gibi olmuştu. Güç bela kendini toplayıp çiçeği aldı. Kibarca teşekkür etti. Sonra da dönüp bakkala artık eve gitmesi gerektiğini bildirdi.
''Ben de çıkıyorum zaten.'' dedim. ''İsterseniz size eşlik edeyim.''
Anneme seslenip gidişime haber verdikten sonra Ruhan Bey ile birlikte evden ayrıldık. ''Yaptığınız heykeller çok güzel.'' dedim birlikte köşke doğru ilerlerken.
''Teşekkür ederim.''
''Neden sabun kullanıyorsunuz?''
''Yeterince iyi bir malzeme. Hem işlenmesi kolay hem de ucuza geliyor.''
Ama bir o kadar da kolay tahrip oluyor. Biliyorsunuz heykellerinizden birini öldürdüm.
İnsanlar ölüyor diye omuz sikti Ruhan Bey.
Evinize izinsiz girdiğim için özür dilerim dedim. Bir serseriden kaçarken oraya saklanmak zorunda kaldım. Eliyle mühim değil der gibilerinden bir hareket yaptı. Sanıyorum onu gördüğünden henüz kimseye söz etmedin. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelmiş olurlardı. Başımı hayır anlamında iki yana salladım. Ben orada kimseyi görmedim zaten. Bodrum'daki kişinin siz olduğunuzu sanıyordum. Her şeyi yeni anladım. Yani hemen hemen her şeyi. Mesela köşke taşınırken Necla Hanım'ın tasarılarından haberdar mıydınız bilmiyorum. Ruhan Bey dönüp hayretle suratıma baktı. Sarsılmıştı. Belki o da
Yaşım gibi aslında bir cüceyle karşı karşıya olduğunu düşünerek merakımı giderme nezaketi gösterdi. Necla Hanım çok hasta. Son arzusunun o eve yerleşmek olduğunu söylediğinde bir şeyler tahmin etmiştim ama bunu hiçbir zaman açık açık konuşmadık. Ben de böyle düşünmüştüm, diye mırıldandım. İzninizle sormak istediğim bir şey daha var. Hicabi Bey sizi kovduktan sonra ne yaptınız? Düsseldorf'a gittim, diye hiç beklemediğim bir cevap verdi Ruhan Bey. Orada rahmetli amcamın ekmek fırınında çalıştım uzun yıllar. Boş zamanlarınızda da hamurdan heykeller yapıyordunuz herhalde. Aynen öyle, dedi Ruhan Bey gülümseyerek. Bir gün geç vakit, ben yine fırında hamurlarla oynarken amcam çıka geldi. Malzemeyi ziyan ettiğim için bana kızacak diye çok korkmuştum doğrusu. Ama amcam öfkelenmek şöyle dursun, eserlerim karşısında zevkten dört köşe olmuştu. İşte amcamın mütevazi fırınını Düsseldorf'un en büyük pastanesi haline getirecek figüratif ekmek fikri o gece aklımıza geldi. Ruhan amca acaba beni kafaya mı alıyor diye ona şöyle bir baktım. Hayır, son derece samimiydi ve aynı ciddiyetle devam ediyordu. Amcam hiç evlenmedi ve hiç çocuk sahibi olamadı. Aynı benim gibi. O yüzden o öldükten sonra pastane benim oldu. Geçtiğimiz yıl 3. şubemizi açtık. Yanımda çalışanların sayısı 30'u geçti. Artık kabul etmeliydim. Hür teşebbüs aşktan da sanattan da güçlüydü. Yarından tezi yok, mahallemizdeki ekmek fırınına iş başvurusunda bulunacaktım. Olmadı, Yakup abinin yanında başlardım kariyerime. Peki bu süre içinde Necla Hanım'la hiç görüşmediniz mi? Başını hayır anlamında salladı Ruhan Bey. 20 yıl gizlice mektuplaştık. Bunun ömrümüzün sonuna kadar böyle devam edeceğine inandırmıştım kendimi. Ama bir gün her şeyi değiştiren o mektubunu aldım Necla'nın. Hayatımın aşkı, nihayet yıllardır beklediğimiz o anın geldiğini, artık birlikteliğimizin önünde herhangi bir mani kalmadığını müjdeliyordu. Hicabi Bey'in öldüğünü düşünerek sevinçle geldim Türkiye'ye. Tabii buraya geldikten sonra işlerin hiç de düşündüğüm gibi olmadığını anladım. Yine de mutluydum onunla. 3 yıl boyunca orada burada yaşadık gönlümüzce. Fırın, diye sordum nedense. Pastane, diye düzeltti Ruhan Bey ve gözlerini gökyüzüne çevirerek gururla ekledi. Biz artık bir kurumuz. Kurumlaşmış şirketlerde kişilerin önemi yoktur. İşte bu sapıkça cümleyle birlikte köşkün bahçe kapısında bulduk kendimizi. Müteşebbis Rodin girişte durdu. Beni baştan aşağı bir kez daha süzdü. Peki ya sen? Nereden öğrendin? Onun bunu söylediklerinden çıkarttım, diye omuz sıyktım. Ama bir arkadaşımın yardımları olmasa bu meseleyi çözemezdim. Necla Hanım'ın fazla zamanı kalmadı. Senden ricam bu gerçekleri hiç değilse biraz daha saklaman. Sevgilimin ölümünden sonra gidip her şeyi polise itiraf edeceğim. Söz veriyorum. Endişelenmenize gerek yok, dedim. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Peki ya şu arkadaşın? Öztürk. Ondan çekinmenize gerek yok. O yıllar önce öldü, dedim gülerek. Ruhan Bey'in tedirginlikle suratıma baktığını görünce ekledim. Yani kafamda yaşıyor. Artık ne düşündüm bilemiyorum ama elini omzuma koydu. Güçlükle yutkundu ve sonra da bahçe kapısını açıp ölümün kollarındaki sevgilisine doğru gitti. O gözden kaybolunca ben de gerisin geri evimin yolunu tuttum. Deli Ertan'ı satmıştım. Artık tek umudum Necla Hanım'ın bir an önce ruhunu teslim etmesi ve Ruhan Bey'in de bana verdiği sözü tutmasıydı. Bütün bunların Deli Ertan'a faturası, fazladan birkaç ay aşağılanma ve 3-5 elektroşok seansı olacaktı. Kendimden utanıyordum. Ama biliyordum ki Metin Bilgin'e her şeyi açıklasam kendimi daha iyi hissetmeyecektim. Ve bunun sebebi ne ölüm döşeğindeki Necla Hanım'a acımam, ne de artık kendisine yakıştırdığım bilgelikle uzaktan yakından alakası olmadığını bildiğim Ruhan Bey'e duyduğum hayranlık olacaktı. Bu iki sıradan zavallıyı bu denli özel kılan şey, inatla yaşadıkları ve yaşattıkları aşklarıydı. İşte bu hayale saygı duyulması gerekiyordu. Ya da böyle düşünmek hoşuma gidiyor, emin değilim. Her neyse. Hayat her durumda sonu kötü biten bir hikaye değil midir zaten? Mesut ve Mutabık. Annem, her ne kadar tayin emrinin geri çekilişini Erdoğan Bey nezdinde, amirlerinin yüce gönüllülüğüne verme eğilimindeyse de, babam işin içinde bir bit yeniği olduğunu seziyordu. O yüzden birkaç duble rakı içtikten sonra ''Erdoğan duble göt'' diye bir nara atıp sonra da yaşlı gözlerle bana sarılıyordu. Ne kadar ağzı sıkı olduğunu bilmesem, Mutullu amca bir şeyler çıtlattı diye düşünebilirdim. Bilemiyorum artık. Neticede şehri İstanbul en azından bir süre daha bizden kurtulamayacaktı. Bu durumda mahalledeki fırlamalar arası hiyerarşik düzen içinde layık olduğum yeri yeniden alma çalışmalarını hızla başlatmam gerekiyordu. Son aldığım duyumlara göre ordumuz, Dağ Çile'yi sokakla yaptığı meydan muharebesinde ağır bir mağlubiyet almıştı. Derhal osuruk ağacı dallarının yontulması, gazoz kapaklarının dövülmesi, katran kazanlarının kaynatılması gerekiyordu. Dağılmış birliklerimizi toparlamak için mahallede gezerken Bakkal Yakup'un dükkanının önünde oturmuş gazoz içen Koray abiye rastladım. Bir gazoz da ben alıp yanına çöktüm. Ne var ne yok Koray abi? Ne olsun, yaşıyoruz işte. Erkin abi de yaşıyor mu? Erkin abi derhal gidip karakola teslim olması ve cinayetin ertesi gün tatile çıktığı şeklinde ifade vermesi doğrultusundaki tavsiyeme kulak vermişti. Alev abla ve pezevenk Remziye de onun cinayet saatinde kendi evlerinde misafir olduğuna tanık edince paçayı kurtarmıştı. Salı verildikten sonra kendisini görmek kısmet olmamıştı ama. Merak ediyordum ne hatlar yediğini. Haftaya nikahı var diyerek bir tükürük fırlattı Koray abi. Alev ablayla mı? Başıyla onayladı Koray abi. Hapisteyken yapmış evlilik teklifini lavuk. Sonra da amcasının nakliye şirketinde işe başlayacakmış. Kulaklarıma inanmıyordum. Her şey Yeşim'in tahmin ettiği gibi gelişiyordu. Bu kadınlar cidden korkunç yaratıklardı. Sizin Yeşim ablayla aranız nasıl peki? Gazozundan koca bir yudum alıp burnunu çekiştirdi Koray abi. Yeşim gitti, dedi. Terk etti beni. İsabet olmuş, dedim. Şu zengin hergeleyle kaçtı değil mi? Neydi bakayım adı? Hah, Kayhan. Hayır, hayır, derken geğirdi Koray abi. Ama yaklaştın. Kayhan'ın babasıyla kaçtı. Kahkahayı patlatmaktan alamadım kendimi. Koray abiye veda edip ayağa kalktım. Birden Hakan'ı hatırlamıştım. Gidip gönlünü almalıydım altın kalpli şavalak arkadaşımın. Bu hayatta insanın insana ihtiyacı vardı ve yüreğimin ta derinlerinde bir yerde onun tek dostum olduğunu hissediyordum. Bak, onu şöyle bir düşünmek bile nasıl da gülümsetivermişti beni. Güneşe karşı şöyle bir gerinip son hız Hakanların evine doğru koşmaya başladım. Dünya hala dönüyordu işte, bütün pespayeliğiyle. Sevgili arkadaşım, nasılsın, iyi misin? Evvela ailenin ellerinden, senin gözlerinden öperim. Annen, baban nasıl? Bizimkiler hiç iyi değil. Artık ayrılmaya karar verdiler. Ama olsun, annesi babası ayrı bir sürü çocuk var. Kavgalı bir ailede büyümektense daha iyi. Annem bebekle beraber burada kalacak, çünkü o daha çok küçük. Ben babamla İzmir'e gidiyorum. Artık orada okul okuyacağım. Sen bu mektubu okurken ben herhalde gitmiş olurum. İnşallah öyle olurum, çünkü ben vedalaşmaktan hiç hoşlanmıyorum. Seninle acı tatlı pek çok şey yaşadık. Bir daha hiç görüşemesek de bilmeni isterim ki senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum. Hatta bir keresinde anne modeli çocukla arkadaşlık etmeyeceksin dedi. Ben yine de seninle arkadaşlık ettim. Seni seven arkadaşın Hakan Tiryaki. Not. Kansız adisini geçen gün miskette acayip kökezledim. Elindeki misketlerin hepsini yuttum. 5 tane de borcu kaldı. Onları sana versin. Kitabın sonu. 6 Temmuz 2015. Sayfa 204.